Merhaba, Kalbimle Podcast'a hoş geldin. Ben Zişan Benan Kalkan. Bugün birazcık bilgiyi içselleştirmek, bilgiyi bedenlemek hakkında konuşmak istiyorum. Geçen gün aslında bunun ilk tohumunu Instagram'da bir yazıyla paylaşmıştım. Bilmiyorum okuyor musun? Ya da takip ediyor musun oradan ama içsel çalışmalar da bu konunun aslında çok önemli bir yeri kapsadığına inanıyorum. Ve aslında belki birçok insanın neden işte kısa sürede değişemiyorum sorusunu da cevaplayabilecek bir noktaya temas ettiğine inanıyorum bu konunun. Şimdi öncelikle birazcık bunu açalım. Bizler hayatta bir olay yaşadığımızda ya da bir insanla ilişkilendiğimizde bu ilişkilenme biçimine dair hissettiğimiz işte duygular, o ilişkilenme biçiminde gördüğümüz örüntüler ve belki o insanla ilişkilenirken İçinden geçtiğimiz süreçler bizim vücudumuzdaki hücrelerimize kaydolmaya başlıyor. Yani hücresel hafızaya depolanmaya başlıyor. Hatta belki hayatında bunu sen de yaşamışsındır. Hayatının bir döneminde bir insan sana senin üzerine gerçekten büyük bir etki bırakmıştır ve belki yıllar geçmiştir, yüzünü unutmaya başlamışsındır, sesini unutmaya başlamışsındır ama sana nasıl hissettirdiğini hiçbir zaman unutmazsın. Neden? Çünkü hücreler hiçbir zaman birisinin bizde nasıl bir iz bıraktığını onu sağaltana kadar unutmuyor aslında. Dolayısıyla da biz bazen örneğin atasal bir aktarımdan örnek verecek olursak bilinçli zihnimizle yaşandığını bile bilmediğimiz bir olayı hücresel düzeyde biliyoruz aslında. Bizim hücrelerimiz ve DNA'mız o olayı biliyor. O olayın nasıl hissettirdiğini de biliyor. Bazen mesela insanlarda hayatlarının bir döneminde belli bir olayla bir duygu tetiklenir mesela. Ve kişi ne olduğunu bile belki adlandıramaz ama hücreleri biliyordur. Neden bu kadar aslında bu konu önemli? Yani neden hayatta yaşadığımız belki bize iz bırakan olayları hücresel düzeyde dönüştürebilmek önemli? Çünkü aslında içsel bir dönüşüme giden yol buradan geçiyor. Bizler genellikle bir bilgiyi ilk duyduğumuzda o bilgiyi hücrelerimizde aktive etmeye başlıyoruz. Ama aktive etme kısmı sadece aslında içsel dünyamızı, içsel sistemimizi o bilgiye açtığımız kısım. Evet, farkındalığın ve dönüşümün ilk adımı buradan başlıyor. Bu doğru. Ama daha kalıcı bir dönüşüm için sadece o bilgiyi hücrelerde aktive etmek tek başına yeterli değil. Hiç duydun mu bilmiyorum. Nöroplastisite diye bir kavram var. Ve bu kavramın aslında bakış açısı şu diye anlatayım bunu. Bizim biliyorsun içinde yetiştiğimiz toplumda böyle bir kalıp var. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Ya da işte huylu huyundan vazgeçmez gibi. Ve bu sözler aslında çocukluğumuzdan beri bize neyi öğretiyor? Ben önceden nasıl bir insansam ya da başka biri önceden nasıl biri ise daima öyle kalır. Hiçbir zaman değişmez. İnsanlar değişemez gibi. Ama bu aslında tam olarak doğru değil ve nöroplastisite kavramı da aslında buna değiniyor biraz ve biraz daha bilimsel bir kavram. Hani spiritüel bir kavram değil aslında fakat spiritüel dünyaya da artık böyle adapte edilmeye başladığını gördüğüm oluyor. Ve bu kavramın savunduğu daha doğrusu bakış açısı şu: Nöronların yeniden yapılandırılması işlemine nöroplastisite adı veriliyor. Peki bu ne demek? Diyelim ki bizim bir davranış alışkanlığımız var. Örneğin diyelim ki duygusal yeme bizim için artık bir alışkanlık haline gelmiş ve hayatımızın çok uzun yılları boyunca biz bu duygusal yeme alışkanlığını her gün böyle tekrar ede ede aslında beyinde bir bağlantı yaratıyoruz. Diyelim ki ben her öfke hissettiğimde, her hüzün hissettiğimde duygusal yemeye doğru gittiğim bir mekanizma geliştiriyorum içsel sistemimde. Ve bunu ne kadar tekrarlarsam aslında beyin bu bağlantıyı o kadar güçlendirmeye başlıyor. Ve zamanla bu artık bir alışkanlık haline gelmeye başlıyor. Ve bunu tekrar ettikçe beyin bu bağlantıyı güçlendirdiği için bu bağlantı hücrelerime de yerleşmeye başlıyor. Yani hücresel sistemim artık alıştığı bir örüntü geliştiriyor, gerçekleştiriyor. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü insanlar bazen içsel çalışmalara girdiğinde ve bir konuda dönüşüm yaşamak istediklerinde senelerce ilişkilendikleri bazı alışkanlıkların tek bir çalışmayla dönüşmesini bekleyebiliyorlar. Elbette beklentilere sahip olmak çok normal ve insan olmanın bir parçası aslında. Hepimizin hayata dair bazı beklentileri var. Ve fakat bu beklentiler de aslında bir yerde sağlıklı olan beklentiler ve de sağlıksız olan beklentiler diye ayrışıyor. Ve genellikle gözlemlediğim kadarıyla bir şeyin böyle parmak şıklatarak değişmesini bekleyen kişiler bir konuda tavır değişikliğine giden yolda adanma problemi çeken insanlar oluyor. Ve genellikle sabırsız bireyler oluyorlar. Ve gözlemlediğim kadarıyla içsel çalışmaların emek ve adanmışlık gerektiren süreci onları zamanla yormaya başlıyor. Ve fakat bununla beraber şöyle de bir şey var ki ben 20 sene boyunca duygusal yemeği sistemimde geliştirdiysem 20 sene boyunca belki her gün beynimin o kurduğu bağlantıyı güçlendirecek eylemler içerisinde bulunduysam o zaman bir çalışmayla 20 senelik bir örüntünün tamamen değişmesini beklemek çok da sağlıklı bir beklenti değil aslında. Ne yapabilirim? Örneğin duygusal yememe neden olan örüntüleri araştırmak için birisinden destek alabilirim. Ve o kişiden aldığım bilgilerle yeni bir bağlantının açığa çıkabilmesi için ve hücrelerin bu örüntüyü serbest bırakabilmesi için aslında bir bilgiyi içimde aktive etmeye başlarım. Yani farkındalık yolunda dönüşüme giden ilk adımı aktivasyonla başlatırım. Ve fakat bunun ileri kısmında şöyle bir şey gerekiyor. Benim bu duyduğum ve hücrelerimde uyandırdığım bilgiyi içselleştirebilmem lazım. Birçok insanın tıkandığı nokta burası zaten. Çünkü bu kısım gerçekten ciddi bir emek ve adanmışlık gerektiriyor. Örneğin duygusal yeme konusundan devam edecek olursak, belki bir sonraki duygusal yeme atağı geldiğinde yemeğe saldırmak yerine bir durmak, şöyle bir nefes almak. Belki bedenime böyle dikkatimi getirmek ve sormak, şu anda ne hissediyorum? Şu anda içimde neler oluyor? Belki hissettiğim duygunun adını koymak. Ve sonrasında belki bedenime sormak, bedenim gerçekten şu an bir şey yemek istiyor musun? Evetse tamam. Yani demek ki beden bunu gerçekten istiyor. Ama hayırsa, o zaman belki o duyguyla kalabilmek için bir alan yaratabilir miyim? İşte burası zor olan kısım. Çünkü senelerce örneğin acı hissetmekten kaçmak için yemeğe sığındıysan, 20 yıl sonra belki acıyı hissetmek için bir alan yaratmak çok kolay bir şey değil. Ve büyük ihtimalle o duygunun ilk çıkış anı çok da korkutucu olacak kişi için. Özellikle de ilk defa hani duygularını yaşamak için kendine izin veriyorsa hayatta. Bu yüzden aslında özellikle bazı konular için bir kolaylaştırıcıyla ya da bir uzmanla çalışmanın gerekli olduğunu söylüyorum. Çünkü her duyguyu kendi başımıza sağlatmak zorunda değiliz. Yani ben kendi kendime yeterim algısı aslında bir noktada toksik bir algı. Çünkü her durumda kendi kendimize yetemeyiz. Her şeyi kendi başımıza başarmak zorunda da değiliz. Bu maalesef yıkıcı eril algıyla gelişmiş bir kültürden gelen bir perspektif ve inanç programı. Ama her şeyi kendi başımıza halletmek zorunda olmadığımızı fark ettiğimizde, belki destek aldığımızda bazı süreçler gözlemime göre gerçekten daha çok kolaylaşıyor. Ve belki de içsel çalışmaları birçok insanın başladıktan sonra bırakmasının nedeni de tam olarak bu adanmışlık ve emek kısmı. Çünkü burası sahiden hani bir tür adanmışlık gerektiriyor. Ve dediğim gibi yıllarca alıştığımız bir kalıbın dönüşümü için hep gittiğimiz yolun aksine bir yere gidiyoruz ve daha önce gittiğimiz yer zaten tanıdık bir yer. Orayı biliyoruz. Ama bu gitmediğimiz yeri bilmiyoruz ve bir de bunun aslında getirdiği belki bir korku var içeride. Çünkü o yolun nereye çıkacağını bilmiyorsun ya da yıllarca duygusal yeme alışkanlığını geliştiren halini tanıyorsun ama bu örüntüden özgürleşmiş halini ve belki o örüntüden özgürleştiğinde yaşayabileceğin hayatı bilmiyorsun. Bu sebeple aslında bir bilgiyi içselleştirebilme yani bedenleme süreci belki de dönüşüm yolculuğunda hani illa sancılı olabilecek bir kısım varsa en sancılı nokta bana göre burası. Maalesef günümüzde yine bu yıkıcı eril algıdan dolayı doğum sadece fiziksel bir şey olarak algılanıyor. Ama halbuki insan hayatta doğduktan sonra da defalarca kez doğuyor ve fiziksel doğumda bir anne onu doğururken sonraki zaman diliminde o hep kendi kendisini doğuruyor. Yani bu çok farklı bir süreç. Dolayısıyla da bu doğum süreci bazen sahiden sancılı olabiliyor. Bu bilgi özellikle hani paylaşmak istedim. Çünkü bazen böyle içsel çalışmaları böyle kendimizi dövmek için kullanabiliyoruz. Yani kendimizi sanki kızmak için kullanabiliyoruz. Hani hala bu değişmedi, neden değişmedi? Ya da bazen çalıştığımız insanları ya da çalıştığımız teknikleri suçluyoruz. Elbette her şeyin herkese iyi gelebilmesi mümkün değil. Öyle olsa hani bakış açıma göre yaradan zaten bu kadar tekniğin dünyada gelişmesine izin vermezdi. Demek ki çeşitliliğe ihtiyaç var ama bununla beraber bazı şeylerin de hani tıpkı bir tohumu ekmek gibi aslında yeşermek için, filizlenmek için zamana emeğe, özene ve uygun koşullara ihtiyaç duyduğunu da hatırlamakta fayda var diye inanıyorum. Ve yıllar içinde şöyle bir şey fark ettim. Bazen hızlı bir şekilde tekamül etme arzumuz aslında bize kolaylıktan çok zorluk getirebiliyor. Bazen insanların tekamül yolculuğunda bir konuyla ilgili bir şeyi aşabilmeleri için belli bir süre zaman gerekir. Çünkü o insan henüz o yeniliği alabilecek alana sahip olmayabilir aslında. Dolayısıyla da kişi bir anda belki atıyorum bir sene sonraki benliğinin tekamül etmesi gereken bir konuda şu anki benliğiyle tekamül etmeye çalıştığında bu sefer gelecekteki benliğinin tekamül fırsatını onun elinden aldığı için birincisi kendine ve bedenine çok fazla yükleniyor. Ve gözlemlediğim kadarıyla ikincisinde de çok zorlanıyor. Çünkü henüz o onunla baş edebilecek içsel dayanıklılığa sahip değil aslında. Zaten o yüzden şu anki benliğine verilmiyor bu konu. Bir sene sonraki benliğine veriliyor. Çünkü belki de tam bir sene sonra o konuyla hemhal olabilecek kaba sahip olacak. Bilmiyoruz. Dolayısıyla da bir konuda bazen bir şey değişmiyorsa ya da değişmiyor gibi görünüyorsa biraz serbest bırakmayı da süreç içinde kıymetli buluyorum. Bir de her şeyi de değiştirmek zorunda olmadığımızı hatırlamayı da kıymetli buluyorum. Çünkü biz düzeltilmesi gereken bir varlık değiliz. Yani bu da aslında yıkıcı eril algıdan ve perspektiften geliştirilen bir zihniyetin ürünü. Dolayısıyla da belki asıl değişim kendimizi düzeltmemiz gereken ya da çözmemiz gereken bir şey olarak yaklaşmayı bıraktığımızda ortaya çıkacaktır. Bilmiyorum. Beden seanslarımda bu arada bazen bu konuda böyle karıştırıldığını fark ediyorum. Ben hem duygusal hem de bedensel konularda çalışıyorum. Ve sadece uzaktan çalışmıyorum. Aynı zamanda fiziksel çalışıyorum. Beden seansları şeklinde. Bildiğiniz bedene fiziksel olarak temas ederek çalışıyorum yani. Ve tabii şu anda pandemiden dolayı hani böyle çok çalışma kabul etmiyorum ama normal zamanda en sevdiğim çalışma şekillerinden bir tanesi diyebilirim. Ve beden seanslarım içinde çok sevdiğim bir seans vardır. Hücresel hafıza diye. Bu seansın amacı tamamen hücreye kilitlenen travmayı sağaltmak üzerinedir. Ve genelde bu çalışmayı özellikle duygusal ya da bedensel bir travma geçirmiş kişilerle yaptığımızda gerçekten etkili dönüşümler gözlemledim. Özellikle de böyle bir süre çalışıyorsak, yani bir çalışmadan fazla yapılıyorsa gözlemime göre. O yüzden de bunu da çok tavsiye ederim. Yani eğer bir gün fiziksel bir çalışma deneyimlemek istersen ve hücresel düzeyde belki bir örüntüyü serbest bırakma deneyimi edinmek istersen bunu da böyle önermek istedim bu konuda konuştuğum için. Bunun haricinde kendi sürecimle ilgili şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Yani herkese tabii ki bu geçerli olmayabilir ama benim ve aslında çalıştığım kişilerde de hani bunu paylaştığımda ve bu konuda kendilerine alan açabildiklerini gözlemlediğim kadarıyla ne zaman kendimi düzeltilmesi ya da çözülmesi gereken bir şey olarak görmekten vazgeçtim ve şu anki halime şefkat gösterebilmeye başladım. Benim içsel olarak bazı konularda dönüşmem ve tavır değişikliği yaşamam o kadar kolaylaştı. O yüzden kendine nezaket göstermeyi çok önemsiyorum. Ve eğer ki içsel çalışmalar yine benim daha önce de kendime yaptığım gibi kendimi dövmem için bir araç haline gelmeye başladıysa birazcık ara vermeyi de değerli buluyorum. Umarım bu kayıt faydalı olmuştur. Bu konuda aslında söyleyebileceğim çok daha fazla şey var. Hatta şu anda bile sanki böyle tam olarak kendimi anlatamamış gibi hissediyorum. Ama işin ilginci daha fazlası da çıkmıyor ağzımdan. Belki şu anda bu kadarı dile gelmesi gerekiyordur. Bu konuyla ilgili. Belki başka bir gün, başka bir zamanda bu konuyla ilgili daha fazla konuşabilirim. Dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Kalbimle.